Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Abdullah Uçar Bey. Abdullah Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi bu haftaki program konumuz aslında biraz daha değişik. Baktık her hafta işte hipertansiyondan bahsedelim, böbrek taşından bahsedelim, çocuklar niye ateşlenirden bahsedelim diye. Bunlardan yeteri kadar bahsettiğimizi düşünüyoruz. Abdullah Hocamızla kafa kafaya verdik. Acaba başka vizyonlar mı açmalıyız, başka çerçeveler mi oluşturmalıyız? Hani böyle günlük sağlık engellemesi dışında bizim dışımızda da bir dünya var. Bu dünyanın bir de yerleşiği var. İşte bu dünyadaki 7 milyar insanın da derdinden mesulüz diye düşündük. Bugün aslında böyle klasik bir sağlık programının ötesinde, klasik olarak bir kişinin hastalığına, bir kişinin boyunun uzamasına, bir kişinin ateşinin düşmesine değil de bir dünyanın derdine böyle bir pencere açar mıyız, bir ışık tutar mıyız diye bir program yapmak istedik. Olaya sağlık penceresinden bakacağız ama başka bir grubun sağlığına bakmaya çalışacağız daha çok. Mültecilerden bahsedeceğiz bugün. Daha önceki programlarımıza konu etmiştik Doktor Abdullah Uçar Bey ile. Kendisi İSAR'da da Tıp ve Ahlak Komisyonu üyesi ve bununla ilgili çalışmalar da yapıyorlar. Süt bankacılığı ile ilgili, anne sütüyle ilgili bir projeleri vardı, onları konuşmuştuk daha önce. Bugün de bir başka projeden bahsetmek istiyoruz. Özellikle Halep'in bu kadar gündemde olduğu bir dünyada, ki bahsetsek bahsetmeyeceğimiz kıta, ülke, şehir yok aslında. Her şehire ait söylenecek şeyler var ama hani bizi artık böyle burnumuzun dibinde ilgilendiren Suriye, Suriyeli kardeşlerimizin meselesi, Suriyeli misafirlerimizin meselesinden bugün bahsetmek istiyoruz Abdullah Hocam. Yalnız şimdi konuya girmeden önce benim çok anlamadığım bir nokta var. Hani Türkiye'den de Avrupa'ya geçişler var, işte normal geçişler var, Suriyeli mazlumların geçişleri var, bir takım kanun kaçaklarının geçişleri var. Bunlar birbirinden farklı şeyler ama nasıl algılanıyor? Yani mesela mülteci ne demek, sığınmacı ne demek, göçmen ne demek? Bu konuda bilgi verir misiniz Abdullah Hocam?
Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir konuyu gündemimize taşıdığınız için. Mülteciler sanki böyle her zaman eline bir poşet işte gıda verilip, biraz da cebine birazcık para konulup sanki onunla yaşamını sürdürecek kişiler böyle. Kenarda duran insanlar gibi algılanıyor maalesef. Halbuki bu insanların aynı bizim gibi sağlık sorunları da var. Onların da boğazı iltihaplanıyor. Onlar da zatürre olabiliyorlar. Onların da çocukları ateşleniyor ve aşılanmaları gerekiyor. Dolayısıyla mülteciler ve sağlık başlığı ile yine İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu ile bir sempozyumumuz oldu. Çok güzel şeyler çıktı ortaya ve bu programda da yine bahsedeceğimiz en güncel belki veriler, bazı rakamlar, bilgiler inşallah sunacağız programda.
İnşallah.
Bu sebeple teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Sorduğunuz soruya gelecek olursak 3 tane kavramdan bahsedelim ve o konuyu geçmiş olalım. Mülteci ne demek? Mülteci aslında iltica etmiş kişi demek.
Arapça
bir kelime. İltica da ırkı, dini, milliyeti veya siyasi bir gruba mensubiyeti sebebiyle ölüm tehlikesi altında veya kendisine bir zarar gelme tehlikesi altında olan kişinin başka bir ülkeye sığınma talebidir ve kabul edilmiş taleptir. Örneğin, konuyla biraz alakasız ama gündem olduğu için söylüyorum. Yunanistan'a kaçan bazı kişiler mesela Yunanistan Türkiye'ye şu anda vermiyor. Neden? Diyor ki bu kişiler falanca gruba mensubiyetleri dolayısıyla Türkiye şartları içerisinde işte idam edilme veya onların hayat koşullarına şey konulma, ket vurulma ihtimaliyle karşı karşıyalar. O yüzden vermiyoruz size demiş oluyorlar. Onlar Yunanistan için mülteci oluyorlar. Çok şükür Yunanistan'ın mültecisi olmaktan uzağız biz. Haliyle sığınmacı kavramı var bir de. Sığınmacı ülkeye gitmiş. Mesela Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Diyor ki Esed beni öldürecek. Beni korumaya al diyor. Yalnız bu süreç daha sonlanmamış. Başvurusuna sonuç almamış. O sürede arada bekleyen kişilere de sığınmacı diyoruz.
Ha, sığınmacı sonunda mülteci olabiliyor.
Evet.
Peki mülteci olunca o ülkenin vatandaşı gibi mi oluyorsunuz?
O ülkenin vatandaşı gibi olamazsınız hiçbir yerde. Bunun tek istisnası Türkiye'nin Suriye mülteci politikasıdır. Mülteci hiçbir zaman o vatandaş gibi olmaz ama birçok özlük hakkı edinir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı elde eder. Orada barınma hakkı, güvenlik hakkı bunları elde eder. O insanın insani koşullarda yaşama hakkı vardır mesela.
Ama bir çalışma hakkı, okuma hakkı yok mu peki?
Onlar da var. Hı. Yani o yüzden zaten birçok mülteci botlarla Avrupa'ya seyahat ediyor. Neden? Çünkü siz işte Makedonya'nın, Bulgaristan'ın, Fransa'nın, İtalya'nın sınırlarından öteye adım attığınız an bir mülteci olarak sizi sınırdan geri gönderemiyor. Uluslararası sözleşmeler gerekiyor.
Hmm.
Ve o kişi orayı, o sınırı, tel örgüyü geçtiği an orada o kişiye çalışma hakkı, sağlık hakkı, normal hayatını minimal düzeyde de olsa sürdürme hakkı tanınması gerekiyor. O yüzden devletler başlarından böyle bir tırnak içinde belayı def etmek istiyorlar. O yüzden neredeyse ayaklarına işte çelme takıyorlar mültecilerin. Onlara denizde batırmaya çalışıyorlar vesaire. Bunun dediğimiz gibi tek istisnası belki de yani 21. yüzyıldaki en güzel örneklerden biri Türkiye. Ondan bahsedeceğiz.
Çok şükür. Peki göçmen bunlardan farklı mı?
Göçmen elbette farklı. Göçmen yaşam konforunu artırmak için gidilen bir iş. Mesela Türkiye'den Almanya'ya olan göçler.
O zaman kabul edilme şartı mı var göçmenlikte?
Kabul edilme şöyle. Mevzu kabul edilme meselesi değil. Sadece hayat koşulları zaten var kişinin. Onda bir sorun yok. Bir ölüm tehlikesi, böyle bir tehlike yok. Sadece konforunu daha artırmak istiyor. Örneğin Türkiye'den zamanında Almanya'ya birçok göç olmuş. Kişiler daha iyi bir hayat koşulu, daha iyi konfor ve ekonomik durum sebebiyle Almanya'ya gitmişler. Bu kişilere göçmen deniyor, mülteci.
Ama isterse uçağa koyup geri gönderebilir Almanya.
İsterse gönderir, evet.
Ha, böyle bir seçme hakkı
tabii,
var.
Çünkü ölüm tehlikesi yok.
Peki, bunlarla ilgili biraz bahsettiniz ama uluslararası düzenleme var mı? Yani işte dediğiniz gibi sınırı açtım, atladım, hop ben burada yaşarım artık.
Efendim, bildiğiniz üzere dünyada ilginç siyasetler yürüyor. Bu tarz hususlarda düzenlemeler de hep iş işten geçtikten sonra yapılıyor. Dünyada bu konuda Cenevre Sözleşmesi var, 1951. Tarihe dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşı'ndan sonrası. Çünkü herkes her yere kaçmış. Yani her ülke mültecilerle dolu. O onun peşine takılmış, o onun peşine takılmış, o oraya kaçmış derken ne yapacağız biz bu insanları, kaçakları falan? Ve bu sebeple de Cenevre Sözleşmesi 1951'de yapılmış.
Lakin ne ihtiva ediyor bu sözleşme?
Bu sözleşme az önce size söylediğimiz
minimal yaşam hakları.
Evet, bunları ihtiva ediyor. Lakin ilginç bir husus var. Suriye krizi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insani kriz.
Sayı olarak mı?
Evet.
Peki.
Ya ve tahribat olarak da. Ölen insan sayısı, hastalık vesaire. Dolayısıyla burada da bu sözleşmenin işe yaraması beklenirdi. Maalesef işte işe yaramadı. Kimi ülkeler buna uymadılar. İlginç bir şekilde dünya buna şahitlik etti. Daha bağlayıcı bir sözleşmenin şu anda gerekliliği devlet düzeyinde konuşuluyor.
Konuşuluyor ama niye kabul etsinler ki bunu Abdullah Hocam? Bunu kabul etmek için daha üst düzey bir insan olmak lazım. Avrupa'nın geçen yıllar evet. içinde daha insan mı olduğu, daha ne mi olduğu zaten belli.
İşte bu hukuk kendi içinde çelişemez. Avrupa bir taraftan diyor ki biz en iyi insancıl ülkeleriz. İnsan bizim için değerlidir diyen en baştaki ülkeler. Ama bir taraftan bakıyorsunuz kendi ülkesi içinde diyelim mülteci açlıktan ölmüş. Yani burada kral çıplak oluyor. Haliyle onu doyurmak, ona mekan sağlamak, asgari geçim standartı sağlamak zorunda kalıyor. O yüzden istemiyorlar.
En azından kamuoyuna yansımasın.
Evet.
Kimin öldüğüyle çok ilgilenmezler.
Aynen öyle.
Peki ne zaman başladı Abdullah Hocam bu Suriyeli mülteci meselesi?
2011 yılının Nisan ayında 200 tane Suriyeli iç karışıklık sebebiyle Türkiye sınırına geldi. Biz ölüm tehlikesi altındayız, bizi alın dediler ve olay başladı. 6 yıl oldu.
6 yıl. Ne kadar aldık Abdullah Hocam, fikriniz var mı?
Hocam belki yani bu programı izleyenlerin nasibi olmuş olsun. Biz bu veriyi Başbakanlıktaki konuyla ilgili koordinasyon merkezinden iletiyoruz. Doktor Murtaza'ya yetişin sunumundan aldığım veriler. En son rakam 2.736.000.
Bu resmi. Peki bunun gayri resmisi var mı?
Gayri resmi yaklaşık 300 ila 500 bin arasında da.
3 milyonu devirdik yani.
Evet.
Peki. Bu mültecilerin sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı ne şimdi Abdullah Hocam? Tamam, eğitim falan kabaca ama bizim programımız sağlık programı evet. Netice itibariyle. Bir Suriyeli kardeşimiz geldi. İşte AFAD vasıtası geldi. Bilmem neyle geldi. İlinde iyi kötü bir kimlik kartı var.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu tanıdı. Elinde kartla sağlık ocaklarına gelebiliyor mu?
Şöyle söyleyelim. Ben daha komplike bir vaka üzerinden gidelim. Vatandaş Suriye'deki karışıklıktan dolayı gelmiş Türkiye sınırına, sınırı geçmiş. Hatta kamplara bile uğramamış. Asker falan onu görmemiş.
Elini kolunu sallayarak evet, bizimki İstanbul'da.
Sallayarak gelemiyor da işte sınırdaki teli kesmiş, geçmiş. Bir sürü şeyle İstanbul'a gelmiş. Elinde hiçbir kimlik yok, bir şey yok. Bu kişi ne olacak?
Ne olacak?
Evet. Buradan başlayalım. Bu en komplike vaka. Bu kişi... Şu anda bu kişi ne olacak sorusu devleti çok ilginç adımlar atmaya yöneltti Türkiye'de ve birçok ülke bunu yapmazdı. Şöyle oldu, bu kişilere daha kanunumuz bile yokken geçici koruma yönetmeliği diye bir yönetmelik çıkarıldı. Ya bunlar işte çünkü şundan dolayı kayıt altına almanız mümkün değil, 3 günde 180 bin adam geçiyor sınırdan. Bu inanılmaz bir rakam.
Bir devlet doğuyor 3 gün içinde.
Hangi personelle, hangi birine net numarasını vereceksiniz? 180 bin. Dolayısıyla devlet bu insanların mağdur olmaması için onlara 98 ile başlayan bir numara verdi. Tek tek hepsi emniyete gidiyordu, numaralarını alıyorlardı. Bu numaralarla bütün hastanelerde, acil servislerde ve polikliniklerde sorgusuz sualsiz tedavi olma haklarına sahiptiler. Hala da sahipler. Bu gelişti. Şu anda 99 ile başlayan numaralar verdi devlet onlara. 99 ile başlayan numaralarla aynı bir Türk vatandaşı gibi MHRS sisteminden, yani randevu sisteminden randevu alabiliyorlar. Polikliniklere başvurabiliyorlar. Hatta
peki daha... ücret ödüyorlar mı bunlar için?
Güzel bir soru sordunuz. Onu da söyleyelim. Türkiye vatandaşının sahip olmadığı hakkı verdi devlet onlara ve hiçbir katkı payı ödemiyorlar. İlaca da erişimleri bu şekildedir ve hiçbir Avrupa ülkesinde, başka bir ülkede de böyle bir şey yoktur.
Kendi vatandaşımıza verdiğimizden fazlasını verdi.
Evet. Bu muhacir-ensar ilişkisi açısından da devletin 21. yüzyılda sergilediği güzel bir ahlaki modeldi.
Çok şükür, hamdolsun. Peki mesela çocuğunu aşılatmak istiyorsa sağlık ocağına mı geliyor yine?
Evet. Çocuğuna bu bir soru sormuştunuz. Aşılama deyince onu hemen şey yapalım. Hangi hakları var bu kişiler, yani ne gibi sağlık haklarına sahip? Bir kere bu insanlar sağlık eğitimi alma hakkına sahip. Yani bir mülteci diyelim savaş koşulu, yani ekonomik durumumuz şey değil, stabil değil, yani çoluğu çocuğu var, sıkıntı içerisinde, mesela doğum kontrol hizmeti alacak örneğin, ama ne yapacağını, nasıl şey olacağını bilmiyor, nereden hizmet alacak. Aile sağlığı merkezlerinde bu hizmeti alabilir. Mesela beslenme konusunda beslenmelerinin devlet tarafından sağlanması gerekir. Temiz suya ulaşımları, ana çocuk sağlığı hizmetleri, bağışıklama, mesela onlar arasında sık görülen hastalıkların kontrolü. İstanbul'da mesela kızamıkla ilgili bir sorun yaşadık.
Dık mı sahiden?
Yaşadık, evet.
Yaşadığımız mı söylendi?
Yok, yaşadık.
Gözünüzle gördünüz mü?
Tabii.
Bana yani hiç denk gelmedi.
Bunu yaşadık. Bu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde toparlandı. 6 ilçede hızlı aşılamalar oldu. Ve çok şükür de toparlandı. Neden yaşadık diye soracak olursak, kaçınılmaz bir şey bu. 6 yıllık bir savaştan bahsediyoruz ve savaş başladığında doğan çocuklar şu anda 6 yaşında.
Evet.
Suriye'de 32 bin hekimden hekim vardı. 32 bin hekimi vardı Suriye'nin. Şu anda 26 bini ülke dışına çıktı. Şu anda ülkede kalan hekim sayısı 6 bin civarı. Bu ne demek aynı zamanda? Aşılamaların, bütün koruyucu sağlık hizmetlerinin, tedavi edici hizmetlerin müthiş bir azalması demek.
Yani yıllardır yapılmadı.
Ki siz bağışıklamada toplumun işte %30'unu bağışıklayalım, gerisi ne yaparsa yapsın diyemezsiniz. Ya hepsini bağışıklarsınız, aşılarsınız, ya da hiç aşılamayın. Çünkü bir çocuk bile hasta olsa, topluma gelse tamam. Dolayısıyla burada Suriyeliler bu haklardan kesinlikle faydalanma hakkına sahipler. Aile sağlığı merkezlerinde hiçbir aile sağlığı merkezi onları geri çevirmez çocuğum aşılanacak dendiğinde. Dolayısıyla bu hizmetleri alabilirler. Lakin tabii bazı uyum sorunları yaşıyoruz. Yani Suriyelilerin hasta hekim ilişkileri ve ortamıyla savaştan önceki bizim şu anki konumumuz çok farklı. Yani örnek veriyorum. Savaştan önce Suriye'deki yapı, mesela hasta oldunuz. Ucuz bir muayenehanecilik var. Yani neredeyse her köşe başında bir muayenehane var. Her türlü uzman doktor veya işte pratisyen doktor muayenehanesini açmış. Makul fiyatlara herkes istediği gibi gidiyor. Doktor memnun, hasta memnun gibi bir sistemleri var. Şimdi burada şaşırıyorlar. Çünkü biz randevu alıyoruz, sıraya giriyoruz. İşte parayla çalışmıyoruz mesela. İlaçları mesela doktordan istiyorlar. Yani orada doktor veriyor ilacı. Biz işte eczaneye yönlendiriyoruz gibi. Bu tarz böyle farklı kültürel ögeler var. Bunları da onlar adapte oluyorlar.
Neyse, dert bu olsun. Bu bir şekilde çözülür.
Evet, evet.
Peki yeterli kalitede alabiliyorlar mı gerçekten Abdullah Hocam? Yani efendim, dertlerini anlatabiliyorlar mı?
Maalesef alamıyorlar. Neden alamıyorlar diye soracaksınız. Şundan dolayı alamıyorlar. Bir kere dil problemi var. Yani bir aile sağlığı merkezine mülteci geldiğinde iletişim kuramıyor. Derdini tam anlatamıyor.
Yanında dert anlatacak bir rehber tercüman birini getirmiyor mu?
Getirmiyor derken herkes getiremez. Mümkün değil. Yani Arapça bilen o kadar kişi
yok,
olacak
gerçi.
Da
onlara rehberlik ediyor. Yoksa bizim aklımız meraklıdır. Konularda yardımcı olur ama.
Biz burada güzel bir soru sorduğumuzu düşünüyorum. Sempozyumda bu konunun en başındaki kişiye sorumuzu sorduk. Dedik ki yani neden bir tercüman istihdam etmiyoruz? Yani sağlık ocaklarından, işte bütün sağlık merkezlerinden. O da makul bir cevap verdi. Şu şekilde, bütün Suriyeliler için bir tercüman istihdam etmekten ziyade Suriyelilere Türkçe öğretmek çok daha maliyetli.
Güzel de.
Lakin çünkü siz her aile sağlığı merkezine, hastaneye bir personel dediğiniz an devletin prosedüründe yepyeni bir başlık açmanız gerekiyor. Binlerce personelin istihdamı ve işi olarak bambaşka bir iş dalı ortaya çıkarıyorsunuz. Ve ayrıca bir faktör daha var. Kimse şöyle bir şey düşünmedi bu işin başından beri. Tamam, savaş çıktı, Türkiye'ye geldiler. Bu insanlar burada artık kalıcılar. Biz ona göre işlerimizi planlayalım demediler. O yüzden ne oldu? Ta 2015'e kadar, yani 4 yıl
boyunca. Bu soru ötelendi.
Evet. Nasıl olsa ertesi gün gidecekler. Ertesi gün gidecekler. Malum misafirlik 3 gündür diye bir söz var bizde. Herhalde gidecekler gibi ama iş öyle olmadı. Ben bu cümleleri kendi fikrim olarak söylemiyorum. Yani bu konuda
tespit sadece.
Başbakanlıktan Murtaza Yetiş'in bizzat ifadesi bu şekildeydi. Çünkü biz orada sistem edici bazı sorular da sorduk. Ya dedik, Avrupa bu kişilerin doktorlarının peşinde, hemşirelerinin peşinde, işte avukatının, mimarının. Dolayısıyla biz niye istifade etmiyoruz? Yani mesela akademisyenler, hocalar. Örneğin siz işte pediatristsiniz. Diyelim çocuk kardiyoloğu bir Suriyeli. Şimdi neden bu kişiyi biz istihdam etmiyoruz? Haliyle...
Cevap ne bu arada buna?
Cevap hocam, bu işin 2015 yılına kadar kalıcı olmadığı yönündeki devlet kanaati sebebiyle bu işe yatırım yapılmaması. Bu çok açık bir şekilde söylendi. Umuma da arz edildi. Yani gayet hani açık bir ifade. 2015 yılında artık şu karar alınıyor. Yani tamam, bu arkadaşlar artık burada kalıcı. Görünüşe göre kalıcı. O yüzden devletin şu anda güzel işleri var. Mesela YÖK bünyesinde YAPSİS diye bir şey yaptılar. Yabancı akademisyen bilgi sistemi. Buraya mesela şu anda şeyler başvuruyor. Suriyeli akademisyenler. Örneğin doktor kişi. Oraya başvuruyorlar. Onlar mülakatlara giriyorlar. Çünkü şey yok. Yani savaştan kaçmış adam. Elinde diploma, belge vesaire hiçbir şey yok. Ayrıca Türkiye devlet düzeyinde bir konsolosla muhatap da olamıyor. Çünkü konsolos yok ortada. Yani bir kişi karşınıza geliyor, diyor ki ben çocuk kardiyoloğuyum.
Siz, buyurun.
Siz yani ve can emanet edeceksiniz. Hani makine emanet etmeyeceksiniz. Haliyle YAPSİS diye bir şey kurdu. Şu ana kadar 2000 küsur başvuru olmuş mesela. 300 kişinin mülakatı tamamlanmış. 300 akademisyen şu anda Türkiye'de çalışıyorlar. Ayrıca doktorlar da buraya başvuruyorlar. Suriyeli doktorlar. Onların da mülakatları yapılıyor ve zamanla o kişiler artık Türkiye'deki sisteme adapte olacaklar. Tabii doktorluğun adaptasyonu çok çok daha zor oluyor. Çünkü can emanet edilecek bir husus olduğu için devlet de mümkün olan en yüksek seviyede bu işi sıkı tutuyor. O yüzden de uzuyor süreçler.
Peki bu doktorların dil problemini nasıl çözeceğiz?
Doktorların dil problemi için şu anda onlara eğitim veriliyor. Sadece dil problemi değil, Türkiye'deki hastane sistemi, bürokrasisi, eczane sistemi, ilaç yazmaları vesaire. Bu gibi şeyler eğitim veriliyor ve bakanlığın şu anda planladığı tüm Türkiye'de 585 tane göçmen sağlığı merkezi. Bu ifadeyi de not edelim. Göçmen sağlığı merkezi açmak.
Orada Suriyeli doktorlarım çalıştıracak.
Evet.
Tamam, Suriyelilere Suriyeliler bakacak.
Evet. Bu bir çözüm şu anda.
Mantıklı.
Şu ana kadar 64 tane açıldı. Sanıyorum 17 ildeydi. Evet, 17 ilde 64 tane birim var. İstanbul'da da işte yani 14 tane falan var.
Biliyorum.
Tabii İstanbul'da 39 ilçe var mesela. Her ilçede yok. Örneğin ben Sultan Gazi'de aile hekimliği yapıyorum. Orada yok. Yani ne yapıyor oradaki hastalar? Bazı sivil toplum kuruluşlarının açtıkları poliklinikler var. Ama tabii onlar da yetersiz kalıyorlar. Bu sefer biraz açıkçası boşta kalıyorlar. Çünkü aile hekimlerine de tam hizmet edemiyor. Yani ben mesela işimi görecek kadar Arapça konuşabiliyordum kişiyle ama kendi ASMM'de, aile sağlığı merkezinde diğer arkadaşlar bakamıyorlardı. Çünkü anlamıyor yani. Semptomu anlamıyor, şeyi anlamıyor. Dolayısıyla bu göçmen sağlığı merkezi şu anda hızla açılmaya başlandı.
Mantıklı gözüküyor inşallah kısa zamanda.
Evet, akademisyen doktor mülakatları, oradan göçmen sağlığı merkezleri ve her ilçede planlanan bir göçmen sağlığı merkezi.
Peki bunun bir maliyeti yok mu Abdullah Hocam? Yani mülteciler için bu kadar hani iş yapılıyor. Bunların maliyetini kim karşılıyor?
Evet, bunu da söyleyelim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye verelim mi vermeyelim mi diye eli titreyerek uzattığı anlaşma kağıtlarında yazan rakam 3 milyar euro civarında bir rakam. Yani çok küçük bir rakam. Türkiye şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 25 milyar dolar harcadı. 25 milyar TL demiyoruz.
Dolar.
Evet. Bu miktar şu anda savaşın başlangıcından beri Suriyeliler için harcandı. Hala da harcanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunlar, bu koordinasyon da AFAD eliyle yapılıyor. Devletin yine büyük kurumlarından bir tanesi ve Suriye kriziyle gelişen kurumlarından biri AFAD. Mesela mülteci bugün muayene olmaya gidecek. Ateşi çıktı, çocuğunu götürdü. Aile hekimi baktı diyelim veya göçmen sağlığı merkezinde bakıldı. Reçetesiyle eczaneye gittiğinde eczane katkı payı dahi ödemeksizin ona ilacını veriyor. Peki bunun ilaç maliyetini kim karşılıyor? İşte AFAD o reçeteye ücretini karşılıyor.
Neyse ödüyor.
Bize de kim karşılıyor? Genel sağlık sigortası. SGK dediğimiz.
Hazine karşılıyor yani bu işi.
Evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konumuz Doktor Abdullah Uçar Bey ile biraz sıra dışı bir program yapıyoruz. Böyle günlük hastalıklardan, şikayetlerden, ilaçlardan, tedavilerden vazgeçtik. Şimdi genel böyle bir dünyanın problemine, memleketimizin bir sıkıntısına diyelim. Yani bir iyilik var ortada ama bir sıkıntıya nedeniyle ortaya çıkmış bir iyilik var. Mülteci krizi, mülteciler, mültecilerin sağlık problemlerinden bahsediyoruz. Hani merak ediyorsanız bu mülteci kardeşlerimiz ne yer ne içer diye, kolay görüyorsunuz, biliyorsunuz da sağlık problemlerinden nasıl kurtuluyorlar diye bunlardan bahsediyor idik. Şimdi Abdullah Hocam, böyle bir insanlar da, tamam, bizim insanımız misafirperverdir. Ensar ve muhacir hukuku anlayışına da sahiptir. Gelen kardeşlerine misafir gözüyle bakar ama bu esnada da kendi çoluk çocuğu zarar görmesin ister haklı olarak.
Evet.
Mesela mültecilerin gelişiyle birlikte Türkiye'de sıklığı artan hastalıklar var mı? Belli bir risk ifade ediyorlar mı? Aşısız olmaları, belli enfeksiyon hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar konusunda önemli, dikkat edilmesi gereken bir şey var mı?
Özellikle şunu söyleyelim. Şöyle bir algı oluştu. Suriyeliler Türkiye'ye gelince sanki bunlar işte üstlerinde hastalık taşıyan bir takım işte insanlar Türkiye'ye geldiler, bir sürü hastalıklar getirdiler. Şunu söyleyelim, savaş öncesinde Suriye'nin aşılama sistemi en başarılı ülkeler arasındaydı.
Öyle mi?
Evet.
Suriye?
Evet. Çok yüksek düzeylerdeydi aşılama oranları. O yüzden hatta bu konuda şeyi de söyleyelim. Biz Suriyelilere mesela bugün aşılama yapıyoruz aile sağlığı merkezlerinde. Aşı için gün verdiğimiz zaman neredeyse dakikası dakikasına geliyorlar.
Yani öyle bir anlayış olmuş yani,
evet,
adamlarda.
İşlerini bizimkilerden çok çok daha iyi takip ediyorlar. Hatta hemşireler şaşırıyor. Bunlar ne kadar koopere, işte aşı sistemlerini neredeyse saniye versek o saniyede gelecekler diyorlar. Haliyle şöyle bir korku olmasına gerek yok. Yani Suriyeliler hastalıklarla dolu insan grupları, bizim işte çocuklarımız arasında hastalık yayacaklar. Bir kere şunu söyleyelim. Bizim çocuklarımız zaten aşılı. Bir. Yani kızamık, işte tüberküloz.
Sık görülen hastalıklara,
evet,
karşı.
Evet, birçok konuda aşıları var. İkincisi, Suriye'nin savaş öncesi aşılama oranları da çok yüksekti. Haliyle savaş sonrasında Türkiye'ye girenler de zaten ilgili yönetmelikler kapsamında aşılandı. Hala da aşılamalar devam ediyor. Dolayısıyla bu konuda böyle panik yapacak, aman işte bulaşır falan filan, yani bu tarz şeylere girmemek lazım. Ha, çocuğuna aşı yaptırmayan mesela aileler vardır. O konuda da bir program yapmıştık zamanda. O ailelerin sadece Suriyelilerden korkmasına gerek yok.
Kendilerinden korksunlar.
Evet, kendi öksürüklerinden bile çocuklarını çok rahat hasta edebilirler.
Ama böyle öncelikle bu, dedim ya, burada bilgi enteresan geldi bana. Suriye'nin aşılama sistemi çok iyi cümlesi. Yani iyi maşallah yapmışlar yani.
Savaş öncesi için tabii.
Ya ben savaş öncesi gidip görmüştüm. Oraları hiç öyle bir intiba alışmamıştım ben. Ama siz rakamla konuşuyorsunuz herhalde, dediğiniz daha
yani, doğru. Muayenecilikte elbette şey değiller. Yani Türkiye'deki gelişmiş bir gibi bir sistem bulamıyorsunuz ama bağışıklama oranları yüksek.
İyi maşallah, öyleyse
hatta
çok güzel.
Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün onlara verdiği ödüller falan.
Vay Suriyelilere.
Evet.
İyiymiş, çok güzel.
Ve onların tabii gruplarında sadece biz bulaşıcı hastalıktan bahsettik ama yani temel sağlık problemleri böyle topluma bulaştıracakları şeylerden
ziyade. Tabii yani şimdi adam obezmiş, tansiyonu yüksek, bundan yani onu tedavi ederim ama beni korkutacak bir,
evet,
durum değil.
Esas yani onların işte mesela nedir? Sağlıklı koşullarda yaşamıyorlar. Yani örnek veriyorum, gastroenterit vakalarına daha sık rastlanıyor, bağırsak iltihabı yani. Çünkü temiz suya erişimleri gerekiyor. Zaten az önce saydığımız minimal sağlık gereksinimleri bu sebeple gerekli. Siz mesela sağlıklı suya erişmezse kişi tutup...
Ha, bu adam ishal olur, benim halkım da hasta eder diyor aslında.
Salgın başlar. Yani çünkü...
Mülteciyi sevdiğinden değil
tabii,
yani.
Tabii. Hani diyecek kimi dinleyenlerimiz, ben çocuğuma rotavirüs aşısı yaptırdım. Da o ishalin sebeplerinden sadece bir tanesi. Tamamını engellemiyor. Haliyle sadece Suriyelilere has değil tabii bu gastroenteritler. Onların ayrıca işte... kronik hastalıkları oluyor, yaşlıları oluyor. Yani örneğin diyabetli, hipertansiyonlu kişi. Siz ona iyi bir sağlık hizmeti vermediniz diyelim. Bu kişinin bu sefer eli ayağı yara olmaya, devletin cerrahlarından işte
daha büyük maddi küfet getirebilecek yani. Küfet. İşte yani, bu koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine giriyor aslında her manada.
Evet, yani siz bu hizmetleri verdiğiniz zaman mülteciye sanki işte örneğin hani 25 milyar dolar harcadık ama bu 25 milyar doları harcamasaydık, eğer niyetimiz de onları sınırda ölüme terk etmek değilse ve içeri almak zorundaysak, bu 25 milyar dolar belki bize
50 milyar dolar,
100 milyar dolar olarak geri dönecek zarar olarak. Çünkü toplumda daha büyük infiale sebep olacak. Bu sebeple güzel bir noktaya değinelim. Sempozyumda halk sağlığı hocamız Osman Hayran hocanın güzel bir ifadesi vardı. Biz bu Suriyeli konusunu yanlış bir zeminde tartışıyoruz dedi hoca.
Niye?
Şöyle, ilginç bir şekilde bizim ülkemizde böyle kamplaşmalar oluyor. İşte maden işçilerinin haklarıyla belirli gruplar, işte fakirlerle belirli gruplar, işte ne bileyim Müslümanın sanki bir sorunu olduğu zaman gitsin Müslümanlar halletsin, bana ne? İşte ne bileyim fabrika işçisiyle falanca gruplar zaten ilgileniyor, bize ne tarzında, sanki böyle her mağdur grup birilerinin mağduruymuş gibi oluyor. Halbuki mülteci meselesi
insanlık meselesidir.
Küresel bir sorundur. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani şöyle değil. Ya Türkiye orada işte uğraşsın, mültecilerine bazı haklar tanısın falan, bize ne? Ha, mesela bağışıklama konusunda az önce örnek verdik. Küresel sorun olmasının örneklerinden biri bağışıklamanın delinmesi. Yani bir grubu siz bağışıklamazsanız bir hastalık ortaya çıktığı zaman, sonuçta 6 yıl geçmiş aradan, 2 milyon 700 bin mülteciden bahsediyoruz. Diyelim düzgün bağışıklanmadılar. Ki onların sayıları da var yani elimizde. Şu ana kadar yapılan işte aşılama oranları ne kadar falan. Dolayısıyla tam bağışıklamazsanız, siz herkesi bağışıklamış olsanız bile bu tarafta yine toplumda bir enfeksiyona sebep olacaksınız.
O zaman bu insanların aşılar için harcadığımız parası da kendimiz için oluyor.
Evet. Yani dolayısıyla sadece benim mahallem uğraşsa uğraşması gerekmiyor. Herkesin el atması gereken bir problem. Yani hatta ülkesel bazda da böyle. Yani Amerika, işte diyelim Rusya veya diğer Çin, ya bu bizim problemimiz değil, bize ne, Orta Doğu'dakiler uğraşsın işte diyemezler. Çünkü bir gün örnek veriyorum, çiçek hastalığı çıktı ortaya.
Tekrar hortladı.
Şimdi, evet, çünkü dünya ne diyor? Biz çiçek hastalığını tarihe gömdük. Artık çiçek hastalığı diye bir şey yok. E şimdi siz diyelim bu kaos ortamında bir çiçek gördünüz. Ne oldu?
Her şey bitti.
Evet, her şey, bütün prosedürler tekrar başlayacak, tekrar başlayacak ve ülkeler kendi bazında harcamalarına başlayacaklar. Evet, çiçek
bulaşmasın diye
korunuruz, tedbirlerimiz ne olacak, havalimanlarına denetim sistemi koyacaklar vesaire. Herkes buradan bir zarara sebep
uğramış olacak.
Evet, dolayısıyla bu küresel bir sorundur, sadece belirli mahallelerin sorunu değildir. O yüzden mülteci herkes için elinden tutulması gereken ve hayata kazandırılması gereken bir insandır. Bir
İnşallah de, herkes böyle düşünüyordur.
İnşallah öyle düşünmeli. Düşünmezse yine fatura hepimizce ödenecek.
Kendine de çıkacak için zararı.
Evet. Bunun haricinde bazı ben rakamlar vermek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle.
Estağfurullah.
Mevzu, tabii biz burada biraz rakamlarla konuşuyoruz. Hani sosyal medyada birçok dramatik tablo zaten dolaşıyor. Yani işte ailen bebek olsun, diğer işte mülteci sorunları. Yine rakamları da zikretmek gerekiyor olayın büyüklüğünü anlamak için. Biz az önce dedik ki bazen biz yani kendimiz hekimler olarak bile sitem ediyoruz. İşte ya bu insanlar işte niye hala sağlık hizmetine erişemiyor, niye bir tercüman yok vesaire gibi. Biz şu anda 6. yıldayız. Almanya'da öğretim üyeliği yapan bir hocamız şöyle bir bilgi verdi. Ya dedi, Suriye'de başhekim olan adam bir Almanya'da 20 yıl yani hasta bakıcılığı yapar, kimse de ona şey yapmaz dedi. Yani öyle devletten hak elde etmek, ben işte şeyler elde edeyim, orada da doktorluk yapayım falan, bırakın mülteciyi, siz bizzat kendiniz lisanslı belgeli doktor olarak gitseniz size yine izin vermiyor. Haliyle burada sanki Türkiye şu anda işte oradaki hekimleri işte mülakatları alıyor, bilgi düzeylerini ölçüyor, standartize etmeye çalışıyor. Bu gibi gayretler içerisinde, yani Avrupa ülkelerinde bu tarz şeyler yok. Onları yani sanmayalım ki yani sanki Fransa alacak kaliteli, işte seçmek istiyorlar onlar Türkiye'deki. Onu da seçip sanki doktor olarak çalışacak.
Ne yapacak alacak, derdi ne?
Mesela sağlık personeli olarak kullanacak.
Yani, işine geliyorsa
evet,
diyecek.
Evet, işine geliyorsa diyecek. Hem kaliteli iş gücünü kalitesiz bir paraya, daha düşük bir paraya kullanmaya kalkacak. Bu yüzden işte Hükümet hem bu konuları bildiği için hem Avrupa ülkelerinin bu etik dışı davranışı sebebiyle bazı şeyler dönüyor arada. Mesela şeyi zikredelim. Biz mültecilikten bahsediyoruz tabii. Dünyada bazı kavramlar var. Bu kavramlar üzerinden yürüyor aslında bazı politikalar. Mesela yerinden edilmiş insan diye bir kavram var.
Ne demek o?
Yerinden edilmiş. İkiye ayrılıyor. İşte ülke içinde yerinden edilmiş, ülke dışında yerinden edilmiş. Yani şu, sizin bir eviniz var değil mi? Yaşıyorsunuz. Bazı zorluklar sebebiyle evinizi terk etmek zorunda kaldınız. Mesela savaş, işte kıtlık, açlık, ya ne bileyim her türlü. O evden yani istemeye istemeye çıkıyorsunuz. Bu şekilde özellikle tabii savaş sebebi olarak bu şekildeki insan sayısı dünyada şu anda 65.3 milyon.
65 milyon kişi.
Kişi şu anda istemediği halde evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların sadece 21 milyonu mülteci. Yani bizdeki işte Suriyeliler gibi dünyanın bütün hepsini topladığımız zaman 21 milyon kişi mülteci. Diğerleri daha tanımlanamamış dahi.
Yani sağda solu geziyor adamlar.
Perişanlık yani. Tam bir perişanlık vaziyeti. Vatansız olarak geçiyorlar. Ülke dışına çıkanlar. Mesela bizde de öyleydi. İlk daha yönetmelik yok, hiçbir şey yok. Gelmiş 180 bin adam. Yani bir tanımı yok kişinin. Elinde kimliği yok vesaire. Ne olarak giriyorduk mesela? Yine sağlık hizmeti veriyorduk. Vatansız olarak işliyoruz mesela sistemimize. Daha sonra onlar emniyet üzerinden kayıtlara giriyorlar.
Peki.
Mesela az önce söyledik, bir başhekimin hasta bakıcı olarak çalıştığını hocamız söylemişti. Şu anda mesela bir Amerikalı'nın Amerikan sağlık sisteminden edindiği haklardan daha üst sağlık haklarına sahip mülteciler. 99'un numaralarıyla.
Türkiye'de. Çok iyiymiş.
Bu çok iyi bir şey. Ben şu anda bir aile hekimi olarak 99'la başlayan numarası olan bir Suriyeli'ye sistem üzerinden randevu alabiliyorum. Ona sevk yazabiliyorum. Onu uzman hekimi...
Nereye gerekiyorsa oraya gönderebiliyorum.
Evet, bunu çok rahat sağlayabiliyorum.
Ameliyat gerekiyorsa ameliyat oluyor.
Teknik olarak bu mümkündür. O yüzden şöyle bir soru akla gelebilir. İşte ya biz sağlıkçılar işte ne yapacağız? Hani insanlar prosedürleri de bilmediği zaman bu sefer sorundan kaçma refleksi veriyorlar ve Suriyeli sanki böyle ya hani kurtulsak
bir şekilde kapının önüne koyalım.
Evet, bir şekilde yani bu uzaklaşalım bu sorundan. Çünkü vicdan da oluyor. Yani kişi geliyor, hakikaten endikasyon var. İşte siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl sisteme gireceğiz, ne yapacağız? Burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sağlıkçı meslektaşlarımıza yani çağrımız olsun. Ya 99'un numarası varsa bir Suriyelinin aynı Türkiye'li bir vatandaş gibi işlem görebilir. Mernis'ten çekilebilir mesela. Mernis sorgulamalarıyla biz bir vatandaşımız geldi zaman
bilgilerini alıyoruz.
Evet, bilgilerini alıp oradan poliklinik işlemimizi yapabiliyoruz. Suriyeli bir vatandaş da geldiğinde Mernis'ten çekebiliyorsunuz. Mesela
peki yoksa Abdullah Hocam bu arada 98'li ise ya da hiçbir şey yok.
98'li ise normal aile hekimliklerinde vesaire yani standart poliklinik izlemlerinden pek faydalanamıyor. Ama hastaneler hala hizmet veriyorlar.
Yapmaları gereken gidecek, kimliğini değiştirecek. Hepsi
evet,
bu esas.
Emniyete gidecek, başvuracak, değiştirecek. Lakin bu süreç alıyor. Mesela kişi başvurdu, 7 ay sonra emniyet ona 99'u numara veriyor. Kadın yani gebe, 8. ayında. 2 ay sonra doğum olacak. Ne yapacak şimdi bu kadın?
Dert bitmiyor.
Şimdi çözüm endeksi düşünmek lazım. Şunu söyleyelim. Elinde bir 98'li numara varsa, yani 99 numarası olması gerekmez.
Bu yarın 99'da olacak demek
sen. Kimlik olmak zorunda değil. Yani emniyet ona bir kağıt vermiş diyelim. Başvuru kağıdı. Onunla dahi herhangi bir hastanenin kadın doğum aciline veya polikliniğine gittiği zaman sağlık hizmeti yani geri döndürme diye bir şey yok. Sağlık hizmeti alır o kişi. Diyelim almadı, vermedi hastane. Bakanlığa durum bildirirseniz verir. Ki öyle bir şey de yok yani. Hastanelerimiz de bu noktada ciddi yük çekiyorlar. Onu da belirtelim. Yani ayırmıyorlar. Hani ya bu Suriyelinki acil değil, gitsin bu işte bakmıyoruz falan. Hepsine aynı Türk vatandaşları gibi bakılıyor. Burada sorun biraz Suriyelilerin, biraz da işte bizim vatandaşlarımızın
iş güzel tiplerin.
Yani şey olmaması, hani bu prosedürleri nasıl aşacaklarını, çözümü nasıl üreteceklerini bilmemeleri. Hatta şunu da söyleyeyim.
Peki yok şunu sordum Abdullah Hocam. Hiçbir şey yok. Elini kolunu sallaya sallaya gelmiş.
Hiçbir şey yoksa da az önce söylediğimiz hem uluslararası anlaşma gereği ama onu da geçtik. Türkiye'nin şu anda geçici koruma yönetmeliği diye bir yönetmeliği var. Ve bizim mültecilerle ilgili bir kanunumuz da var artık. Bu 2013 yılında adı kondu. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Bu kanun kapsamında elinde hiçbir şey olmasa bile o kişi acil hizmetlerden kesinlikle faydalanabilir. Yani bir kadın hastanenin önünde takside doğum yapmaz yani. Böyle bir...
Bu hizmet var.
Asla hani o öyle bırakılmaz. Ama şunu söyleyelim. Mesela biz şunları çok sık duyuyoruz. İngiltere'de bizzat İngiliz vatandaşı hastanenin önünde yani bayılıyor ve müdahale edilmiyor. Ambulans da içeri girmediği için. Ya da Amerikalı işte bacağını kırıyor, hastaneye gidiyor. Hastanede doktor hastayla şu konuda konuşuyorlar. Hani bizdeki konuşmalar hep sağlıkla ilgili oluyor falan. Hı hı. Şunu konuşuyorlar. Ya işte senin özel sağlık şirketinin doktoru bunu ödetir mi, ödetmez mi? Bu tedaviyi ben nasıl minimalize edebilirim? İşte şu filmi çekmesek olmaz mı vesaire. Bizde hani tam tersi vardır. Şunu da çek, şu tahlilde yap gibi.
Ne gerekiyorsa.
Burada az önce de söyledik. Yani bir İngiliz vatandaşının, bir Amerikalının öyle yani bir muayene olmak için çok bekler. Bekleme süreleri çok uzun. Yani burada Suriyeli şu anda nerede derdimiz var bizim? Çocuğun ateşi var. 2-3 gün içinde mümkünse bir çocuk uzmanı görsün. Tamam, buna vicdani olarak doğru. Haklı bir talep. Lakin şunu da söyleyelim. Daha Türk vatandaşı bu konuda
konfora kavuşamadı.
Bu konfora kavuşamadı.
Peki yurt dışındaki Suriyeliler ne yapıyor Abdullah Hocam?
Yurt dışındaki Suriyeliler...
Yunanistan'da bir Suriyeli sağlıktan istifade ediyor mu? Almanya'da ediyor mu? İtalya'da ediyor mu?
Şöyle, sağlıktan istifade etmeleri bizimkinden daha iyi değil. Bizim koşullarımızdan daha iyi olmamakla birlikte. Botlarla akın akın Avrupa'ya gitme sebepleri sosyal koşullar açısından daha iyi imkanların verilmesi.
Yani?
Mesela asgari geçim imkanı için mesela bir maaş veriliyor aileye. Bazı Avrupa ülkelerinde. Yani o da neye bağlı? Bu... mülteci yasalarını daha iyi oturtmalarına bağlı. Bizim yasamız da 2013'te çıktı. Bizimki de en son zaten 1951'de. Yani biz yeni daha yasa yaptık. Bu yasa kapsamında da herkes yolunu
buluyor. O vakte kadar mültecimiz yoktu ki. Yani öyle bir derdimiz yoktu.
Hatta 1934'te ilk yapmışız. O da işte Batı Trakya Türkleri falan gelmeye başlıyorlar. Bütün Osmanlı artık yıkıldığı için.
Bakiye.
Evet. Bütün her yerden akın akın insan geliyor. Dolayısıyla Avrupa'daki cazibe noktası onlara işte iş sağlanması, bir yaşam ortamı, ev sağlanması gibi bu sebeplerle. Yani sağlık hizmeti konusunda az önce dediğimiz gibi bırakın mülteciyi. Daha kendi vatandaşları yani Türkiye'deki koşullara erişmiş değil.
O yüzden hani onu kıyaslayacak olsa Türkiye'den ayrılmazlar aslında diyorsunuz.
Tabii ki. Ben zaten şeyi konuşuyoruz. Biz gelen mültecilere soruyoruz. Ya mesela düşündün mü hiç botla gitmeyi? Niye gidiyorlar? Yani cazibe ne? Bunları ben 2 yıldır aile kimliğinde Suriyeli hasta baktım. Yani çok bunları mütalaa etme fırsatımız da oldu. Hani neden gittikleri, cazibe noktasının ne olduğu vesaire. Bazıları mesela çağırıyor hakikaten bazı aileler. Oradan burada kalan akrabalarını gitmiyorlar örneğin. Yani çünkü burada daha iyi sağlık koşullarına erişebiliyor.
Diğer koşullar da tamamlanır inşallah evet, diyelim.
İnşallah.
Peki şimdi Abdullah Hocam, dedim ki programımız neticede sağlık programı. Bugün bir başka pencereden bakalım istedik. Neticede verilen 3 mesaj var. Bu bile aslında fazlasıyla yeter. Biz insani, dini, işte vicdani hassasiyetleri bir yana bırakalım. Bu insanlar için sağlık harcaması yaptığımız zaman aslında daha büyük sağlık harcamalarını engelleyen sağlık harcamaları evet, yapmış oluyoruz. Bu yüzden bizim çocuklarımızı korumuş oluyoruz bu vesileyle.
Bu arada antır parantez şeyi söyleyelim. Aslında muhacire burada destek vermiş olmamızın bereketinin mekanizması da bu oluyor. Bereket diyoruz ya işte, yardımın bereketi.
Ölçülemeyen şeyler.
Evet, hani ölçemediğimiz ama bunu bir kısmını ölçtüğünüzde böyle bu bir bereket. Yani siz belki görünürde hani zekat gibi şey derler işte 40'tan 1 çıktığında bizde 41 kalır. Denemize böyle bir söz vardı.
Aynen öyle.
Bu
doğru.
Da bunun gibi.
Ama sağlık konusunda böyle içimizi ferahlattınız. Çünkü diğer konular böyle iyi değil Abdullah Hocam. Yani bizim de gördüğümüz aileler var. İşte eğitim konumuz hala çok kötü. Evet. Suriye çocuklara bırakın Türkçe öğretmeyi, Arapça bile öğretemiyoruz. Evet. Adamlar sadece işte sokak Arapçasını konuşur nitelikteler. Yazamıyorlar, okuyamıyorlar. Beslenme deseniz çok şükür bizim halkımız ekmeğini böler. Bölüyoruz da bizim ekmek adamının az tadına uymuyor. Yani aç kalmıyorlar çok şükür ama gıda deseniz bir de yere kadar. Ama eğitim ciddi yara bence asıl orada duran. Ama sağlık konusunda çok şükür hiçbir sıkıntımız yok diyorsunuz.
Bu arada çalışma izni de verdi Türkiye. 2016 yılının başında şu anda Suriyeliler Türkiye'de resmi olarak çalışabilirler.
99 kimini gösterir, evet. SGK'lı olarak çalışır.
Aynen öyle. Bu şekilde çok yani bu buradan biz şeye mesaj vermiş oluyoruz aslında. Ya işverendir mesela dinleyicilerimizden biri. Ya ben nasıl yardımcı olabilirim? Düşünün mesela bir Suriyeli'ye yani iş vermeyi düşünebilirsiniz.
Yani ki yapacağınız yardımdan çok daha fazla faydası olur bunlara.
Çünkü siz bir Suriyeli erkeğe iş verdiğinizde
bir aile geçiriyor.
Evet, bir aileyi geçindirmiş oluyorsunuz.
İnşallah o günleri de göreceğiz yavaş yavaş. Ama bizim açımızdan en azından baktık durum iyi gözüküyor Abdullah Hocam. Ben şöyle bir kısaca toparlayayım.
Sağlık açısından biz elhamdülillah diyebiliyoruz.
İyi güzel toparlamışız. Yani bir Suriyeli kardeşimiz çocuğu ateşlendiğinde, ki ateşin dert anlatması da olmaz. Doktor çocuğu elleyince zaten ateşini anlayacaktır. Evet. Doğum yapacak bir Suriyeli hanım bu derdini görüyor. Evet. Sisteme dahil olmak isterlerse aşılanmadan istifade edebiliyorlar. İlaç konusunda hiçbir sıkıntıları yok. İşte biraz dert anlatma konusu ama dediğiniz gibi aslında orada da hani bizim devletimize ve tercüman tahsisine falan ben de bu kanaatteyim. Yani böyle geçici çözümler. Haydarpaşa numuneye 5 tane tercüman koyun. Marmara Üniversitesi 5 tane koyun ama bu budur yani. Her sağlık ocağına tercüman koymanın manası yok. Burada da artık kardeşlerimiz biraz gayret etsinler. Dert anlatacak kadar İnşallah. Türkçe öğrensinler. Türk halkı sever yardımcı olmayı. Yani bir komşu mutlaka gelir onlarla Arapça öğrenmişse.
Geliyorlar.
Ama kendileri Arapça bilmiyorlar işte sıkıntı.
Evet. Biz hatta tercüman olduğunu düşünüp işte sor diyoruz işte şu şikayeti nedir. O da bağırarak tekrar Türkçe söylüyor gibi.
O da güzelmiş.
Evet. O da anlıyor ama ne hikmetse.
Bağırınca demek ki daha yüksek tırnak sallıyor.
Burada şey söyleyelim. Şu anda tamamen sanki her şey çözülmüş, rayına oturmuş değil, bir geçiş dönemindeyiz. Yani her işte Suriyeli hasta gelip mesela aile hekimi işte dil bilmiyor vesaire hizmet alamayabiliyor. Lakin işte az önce söyledik, tekrarlayalım. Bu 585 tane göçmen sağlığı merkezi açıldığı zaman artık her yani o hem onlar rahatlayacaklar, hem personelimiz rahatlayacak, hem vatandaş onları yönlendirebilecek ortam bulacak. Haliyle inşallah sağlık noktasında bizim hedefimiz, ufkumuz daha yani yakın bir zamanda
İyi yerlere gelecek inşallah.
Elhamdülillah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz Doktor Abdullah Uçar. Kendisiyle biz Suriyeli misafirlerimiz diyelim. İltica, mülteci, göçmen, sığınmacı bunlar bizim için gerekli tabirler değil. Suriyeli misafirlerimizin sağlık problemlerinden bahsettik. Bunların bizim için bir sağlık problemi yükü oluşturmadığı, bulaşıcı hastalıklar açısından böyle bir risk oluşturmadığı, kişisel sağlıklar açısından olacak problemler açısından da devletimizin 1. 2. 3. kademe sağlık hizmetlerinde yeterli duyarlılığı gösterdiği, ilaç temini konusunda yardımcı olduğundan bahsettik. En azından böyle bir noktada güzel pembe bir tablo çizmiş olduk konuyla ilgili.
Biz şunu diyelim dinleyenlerimize, yani biz hani işte ya ne yapabiliriz falan. Aslında biz buradan teşekkür de edelim. Yani şu 25 milyar dolar dünyanın birçok ülkesinde birçok vatandaş şunu derdi. Ya bizim ödediğimiz paralar bizim bütçemiz.
Diyorlar zaten.
Türkiye'de de diyenler var malum.
Yoktur zannetmiyorum.
Ya bazı gruplar var. Ama vatandaşımızın bu noktada bile ya olur mu canım tabii ki şeklinde bir yaklaşımı var. Bu bile çok büyük bir misafirperver. Yani Allah bunu diyen herkesten de razı olsun. Şikayet etmeyen herkesten Allah razı olsun diyelim.
Peki çok teşekkür ediyoruz Abdullah Hocam. İnşallah tekrar sizi misafir etmek isteriz programımızda.
Ben teşekkür ediyorum. Selamlar.